Mısra-i Berceste.
Ben de her insan gibi gençliğimde şiir yazdım. Evet, her insan gençliğinde şiir yazar. Sonra bırakır, unutur. Şiiri devam ettirenlere şair diyorlar. 1936'da ilk şiirimi yayınladım. 37-38, düşünün 40'a kadar daha 4 yıl geçmiş aradan, değil mi? İşte o vakit iki arkadaşımla beraber şiirde o güne kadar yapılmamış bir şey denemeye kalktık. Yaptık daha doğrusu Oktay Rıfat ve Orhan Veli ile beraber.
Evet.
40 denmesinin nedeni, o şiirler biraz daha önce yazılmıştır. 40 denmesinin nedeni Garip adlı şiir kitabının çıkmasından ötürüdür. O şiirlerimiz o kadar alaya alındı ki kitabın adını ondan Garip koyduk. Ha, ne garip şeyler bunlar diye. Hiç kimse bunların şiir olduğunu kabul etmedi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste başladı. Efendim, Melih Cevdet Anday'ın TRT arşivinden aldığımız bir ses kaydıyla başladık bu haftaki yayınımızı. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Efendim, Melih Cevdet Anday kendisiyle yapılan röportajında şöyle diyor: şiirlerimiz o kadar alay alındı ki kitabın adını Garip koyduk. Neden garip? Size de soralım.
Garip aslında Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'ın bu akımın ortaya çıkış amaçlarıyla uyuşan bir başlık. Gerçekten uyuşan bir başlık. Olay şu: mevcut bir şiir anlayışı var, şiir zevki var, şiir kültürü var. Şiir budur anlamında ortama yerleşmiş bir takım kurallar var. Siz bu kuralların, bu anlayışların bütünüyle dışında farklı bir iş yapıyorsunuz ve yaptığınız işe şiir diyorsunuz. O kurallarla beslenmiş olan ortam da size dönüp yani nasıl yapıyor? Belirli, daha önceden herkesin kabul ettiği ilkeler ışığında bir şiir değil bu. Herkes o zaman dudak büküyor, tuhaf diyor, garip diyor. Buradaki garip, gariban anlamında garip değil. Tuhaf ve ilginç anlamında garip. Bu da mı şiirmiş, yani buna da mı şiir denir anlamında garip. Yani aslında bu üstü örtülü olarak şiir değil ithamı yöneltiyor, değil mi? Yoksa şiir derlerdi, garip demezlerdi. Yani o anlayış bu üç şairle somutlaşan akımın
İsmini
öngördüğü şiire
mı,
yine de şiir değil diyor garip adlandırmasıyla. Yani Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat. Fakat ismini de analım mı deyince şunu da söylememiz gerekiyor. Aslında Orhan Veli daha kalabalık bir grupla çıkış yapmak istiyor. Ben Dranas'ın söyleşilerinde veya onunla ilgili hatıralarda şöyle bir şey hatırlıyorum. Orhan Veli aralarına katılma önerisi götürüyor Dranas'a. Dranas kabul etmiyor. Büyük bir ihtimalle aynı teklif Cahit Sıtkı'ya da yapılmıştır. Çünkü bir arkadaşlık söz konusu. Hatta Cahit Sıtkı Orhan Veli ile Necip Fazıl'ın Ağaç dergisinin yazıhanesinde tanıştıklarını söylüyor. Orhan Veli Dranas'a işte biz böyle böyle bir çıkış yapacağız, sen de aramıza katıl, imzanı ver diyor. Ama Dranas kabul etmiyor. Dranas bildiğiniz gibi baştan sona hece şiirinden hiç sapmıyor. Her zaman heceyle yazıyor. Fakat Cahit Sıtkı daha sonradan akımdan etkilenerek hece dışında bütünüyle garip gibi olmasa da serbest vezinle şiir yazıyor. Vezin taassubunu Cahit Sıtkı bir ölçüde kırıyor.
Orhan Veli'nin öncülüğünde yazıldı 1941 yılında Garip mukaddimesi ama evet, imzasız bir şekilde yayınlandı.
Şöyle İpek Hanım, 41 yılında kitaptaki Garip metninde imza yok. Ama 39'da bir yıl diye ben hafızama almıştım. 39-41 iki yıl oluyor fakat Aralık ayı aşağı yukarı 40 yılının başında Varlık dergisinde bu metin yayınlanıyor. Orada Orhan Veli imzasıyla yayınlanıyor. 41 yılında üç arkadaş ortak bir kitap çıkarıyorlar. Bu üç şairin de ilk kitabı oluyor bir yerde. Burada da Üçü de yani bizim yazımız, bizim görüşümüz, birlikteliğimiz anlamında metne imza atılmıyor. Fakat bu kitaptan sonra işler galiba bir süre sonra karışıyor. Şöyle karışıyor. Garip ikinci baskı tek başına Orhan Veli ile yayınlanıyor. Tabii ilk baskıda üç şairin de şiirleri var bölüm bölüm. Önce Melih Cevdet'in şiirleri. Daha sonra Oktay Rıfat'ın şiirleri, daha sonra Orhan Veli'nin şiirleri. Fakat bu kitabın yayımından akım ortama bir ölçüde yerleştikten sonra ya bir anlaşmazlığa düşülüyor veya işte öne sürdükleri ilkelere güvenleri sarsılıyor. Artık oralarda neler olduğunu tam bilmiyoruz. Fakat Garip ikinci baskısını tek başına Orhan Veli imzasıyla yapıyor ve bu metin birebir olduğu gibi orada yayınlanıyor. Oktay Rıfat 1945'te ikinci kitabını çıkarıyor. Fakat asıl olarak ilk kitabı diyebiliriz. 46'da Melih Cevdet, 45'te Orhan Veli Garip'i kendi imzasıyla yayınlıyor. Garip kitabına hep atıf yapılırken şu gündeme getirilmiyor. Kitabın adı Garip fakat bir de alt başlık var kitapta. Şiir hakkında düşünceler ve Melih Cevdet, Oktay Rıfat, Orhan Veli'den seçilmiş şiirler şeklinde. Bu kitabın orijinal yayımında da hani şimdi bugün kitaplara böyle 30. baskı, 50. baskı veya işte şu ödülü aldı gibi şeritler yapıştırılıyor bazı kitaplara. Bu kitap ilk yayımında da bu kitap sizi alışılmış düşüncelerden şüpheye davet ediyor. İşte yani tırnak içinde klişe şiirden veya şiir diyebildiğiniz şeyden sizleri şüpheye davet ediyor gibi bir kuşak da var.
Kuşak
evet,
yazısı
bir kuşak da var. Fakat adeta bir düz yazı kitabıymışçasına bir alt başlık içeriyor. Şiir hakkında düşünceler diye. Tabii bu başlık da bizi Haşim'in şiir hakkında bazı mülazalar başlığına götürüyor. Çünkü bir iddiayla, yeni bir şiir iddiasıyla ortaya çıkıyor.
Şimdi şunu diyebilir miyiz? Aslında bu poetika üç genç şairin dünya görüşünü de yansıttığını ifade edebiliriz değil mi ilk etapta?
Evet. Fakat dünya görüşü takdir edersiniz ki birçok anlama gelebilecek biraz geniş bir kelime. Her metinde, her şiir metninde biz dünya görüşü okuması yapabiliriz. Yani hayat tarzı, bakış açısı okuması yapabiliriz. Fakat Garip başlıklı metin doğrudan teknik bir metindir. Şiir nasıl yazılır? Bunu sorunsallaştıran bir metin.
Ana hatlarıyla bir çerçeve çizelim mi bu noktada?
Ana hatlarıyla bir çerçeve çizersek, biz bu metni ortaya koyduğumuzda bize ne söylüyor sorusunu yönelttiğimizde bence 3 hat, 3 ana başlık ortaya çıkıyor. Birincisi, Orhan Veli öncelikle bir durum tespiti yapıyor. Kendilerine kadar gelen şiir nedir, ne değildir anlamında bir durum tespiti yapıyor. Ve ulaştığı sonucu mesela netleştirip şuraya koyuyor. Daha sonra ikinci adımını, üçüncü adımını, kendi adımlarını atıyor daha sonra. Ulaştığı ilk sonuç şu. Arkadaş diyor, bize gelinceye kadar şiir vezin ve kafiye demektir diyor. Şiir denildiği vakit ilk planda bir kural olarak, bir kültür olarak, bir bilgi olarak, bir yapıp etme bilgisi olarak ilk hatırlanan şey vezin ve kafiye ve bu vezin ve kafiyeden üretilen ahenk. Bu üç kelime bize kadar gelen şiirin tanımı, anlamı ve şiir zevki, şiir kültürü de vezin, kafiye, ahenk. Bu üç kelime etrafında oluşmuştur. Biz buna karşı çıkacağız diyor. Birinci olarak bunu söylüyor. İkinci aşamada bizim söz sanatları diye bildiğimiz edebi sanatlara karşı çıkıyor. Edebi sanatlara niçin karşı çıkıyor sorusunu soralım. Cevap gerçekçilik veya realizm. Orhan Veli diyor ki mesela metinde eşya ve tabiat kelimelerini kullanıyor. Edebi sanatlar diyor eşyayı veya tabiatı bize değiştirerek sunuyor. Olduğu gibi aslıyla gerçeğiyle sunmuyor. Postallı güvercin diyelim. Şimdi postallı güvercin diye bir yaratık yok. Bu bir eninde sonunda benzetme. Postal kelimesiyle bir şeyler simgelenecek, güvercinle bir şeyler simgelenecek. Bu ikisinin birleşiminden yepyeni bir sonuç veya anlam çıkacak. Olmayan bir eşya veya anlam, kavram üretilmiş oluyor. Biz buna karşı çıkıyoruz diyor. Hatta şöyle ironik, dalga geçer bir üslupla diyor ki, bugüne kadar yüz binlerce, belki milyonlarca şair benzetme yaptı, teşbih yaptı, mecaz yaptı. Şimdi bir şair çıksa bu teşbihlere 3-5 teşbih daha eklese ne olacak sanki gibi bir yaklaşım sergiliyor. Fakat söz sanatlarına, edebi sanatlara karşı çıkışın temelinde biz gerçeği değiştirmeden olduğu gibi ifade etmek istiyoruz. Şu anki şiir bunu değiştirmeyi maharet sayıyor, yetenek sayıyor, şiir sayıyor. Biz tam tersine değiştirmemeyi yetenek sayacağız gibi bir yaklaşım sergiliyor. Üçüncü aşamada da biz diyor şiiri yüksek sanatın zevkine hitap eden bir sanat olmaktan çıkaracağız. Halka indireceğiz, sıradan insana indireceğiz. Sıradan insanın zevk aldığı metinler üreteceğiz diyor. Bence bu üç temel noktadan hareketle Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat verili şiire %100 karşı çıkıyor. Yeni bir şiir kültürü, şiir zevki geliştirmek istiyor. Bunun yolu da bu sözlerimize uygun pratik, yani üretim yapmak diyor. Şöyle bir sonuca bağlayabiliriz. Garip metninde biz diyor bir ananeyi yıkıp yeni bir anane kuracağız. Yani gelenek. Bize kadar gelen şiir geleneğini, anlayışını yıkacağız. Kökten bütünüyle hepsine karşı çıkacağız. Buna karşılık yepyeni bir şiir üreteceğiz diyor.
Evet. Efendim programımıza bir şiir arası verelim. Evet. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize.
Evet. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş bana ne? Sevdalım, boynuna vebalım. İstanbul'da Boğaz içindeyim. Bir garip Orhan Veli, Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim.
Sayın Özbahçe, Orhan Veli Türk şiir tarihinde önemli bir kırılma ve değişme evresi olan garip şiirinin öncüsü ve en tanınmış şairidir. Evet. Şimdi bu noktadan hareketle Orhan Veli Necip Fazıl'ın etkisinde şiire başlamıştır diyebilir miyiz acaba? Evet. Ve kendini ispat etmek adına da eskiyi reddetmiş, yepyeni bir şiir örneği vermiştir az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir bakıma bir hesaplaşmanın ürünü olarak da nitelendirebilir miyiz acaba?
Evet, şimdi şöyle bir şey var İpek Hanım. Her şair şiir ortamında kendini ispat etmek zorundadır. Orhan Veli sadece kendini ispat etmek amacıyla bile bu garip akımını başlatıyor olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Fakat daha temelde ve daha önemli, daha büyük bir sorun var. Bence garip akımının doğuşu aslında hecenin başaramadığını gösteriyor. Hecenin başaramadığını gösteriyor ne demek? Biz 1920'lerin sonlarına doğru hece diye bir karar vermişiz. Aruza bütünüyle kendimizi kapatmışız. Aruza kapat kendimizi kapatmakta haklı olabiliriz. Heceye karar vermekte haklı olabiliriz. Şu bu hiç önemli değil. Önemli olan sanatsal başarı diyebileceğimiz somut veriler. Yani biz bir hece kararı vermişiz. Hece de mesela Necip Fazıl'ın ardılı olarak da Ziya Osman, Sabah Cahit Sıtkı, Dranas ele gelir.
Batılı şairler.
Tabii yani çok... böyle çok güzel işler yapmışlar. Fakat hece ile girişilen işlem kısa bir süre sonra işte köyüm, işte güzel Anadolu'm, işte Pınarbaşları, yani bu çok klişe ve tırnak içinde yüzeysel işlerle doluyor. Yani şiir bir tıkanma noktasına geliyor. İnsanlar artık bu alışılmış, bildik işlerden sıkılıyor, yeni şeyler arıyor. Bu yeni tazelenme mecburiyetinin sonuçlarından birisi bence Garip Akımı. Hatta asıl yenilik de Garip'ten sonra 50'li yıllarda ikinci yeniyle gelecek. Yani biz Garip'in doğuşunu Orhan Veli'nin tek başına kendini ispat çabasına indirgeyemeyiz. Arkada daha böyle sosyolojik analizler yapmamız da mümkün. İşte savaş ortamı, İkinci Dünya Savaş ortamı, insanların gerçekliğe duyduğu özlem gibi şeyler. Fakat teknik olarak bence eğer hece başarabilseydi, yarım kalmasaydı belki Garip'e insanlar ihtiyaç hissetmeyecekti. Sorunuzda Necip Fazıl etkisi vardı. Yani Necip Fazıl etkisi doğru. Orhan Veli'nin ilk şiirleri doğrudan Necip Fazıl etkisinde. Hatta mesela Necip Fazıl'daki hakikat arayışı, varoluşsal problemler diyebileceğimiz sorunlar bile, onların etrafında dönme bile var Orhan Veli'nin ilk şiirleri arasında. Hece vezni var. Fakat Orhan Veli mesela radikal bir kararla bütün her şeyin karşısına geçip bir şeyi de başarıyor yalnız. Sadece sözde bırakmıyor. Önemli yanlarından birisi bu. Hani siz konuşursunuz fakat konuştuğunuz şeylerin gereğini örneğiyle ortaya koyamazsınız. Orhan Veli hem konuşuyor hem üretimini yapıyor. Bu açıdan mesela Garip Poetikası da Türk şiirinde tektir. Daha önceki programlarımızda Haşim ve Necip Fazıl poetikaları üzerinde durduk. Bundan sonra da Orhan Veli'den sonra da ikinci yeni poetikası üzerinde duracağız. Bu poetikaların özelliği şu: önce şiir yazılıyor, daha sonra bu şiirin savunusu anlamında metinler üretiliyor. Garip ise tam tersine ilk defa yazacağı şiirin ilkelerini ortaya koyuyor ve buna uygun bir üretim yapılıyor. Bu açıdan Orhan Veli bugüne kadar bildiğim kadarıyla tekrarlanmadı. Şiir şu şu şu şu şu şartları taşımalıdır diye siz ortaya bir manifestlik metin koyuyorsunuz ve ona göre şiir yazıyorsunuz ve bunu da başarıyorsunuz. Yani böyle içi boş bir üretim yapmıyorsunuz. Gerçekten sıkı sağlam şiirler yazıyorsunuz. Bu açıdan Orhan Veli ve Garip Akımı tektir diyebiliriz.
Evet, şimdi Garip tarzında şiirler kaleme alıyor dedik. O döneme hakim olan edebiyat anlayışı neydi acaba? Hangi geleneği yıkmak istiyorlardı? Önemli şahsiyetler, iz bırakan kişiler kimlerdi o döneme dair?
Hece şiiri. Yani Orhan Veli ve arkadaşlarının, yani arkadaşları kelimesiyle de
kimi
Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'ı kastediyoruz. Onların hakkını yemeyelim. Yani onları da arkadaşlar kelimesine sıkıştırmış gibi olmayalım. Bu benim böyle rahatsız olduğum bir şey. Fakat parantez içi olarak izin verin. Garip bahsinde Orhan Veli'nin baskın bir özelliği var. O Garip Akımı demek eşittir Orhan Veli Akımı demek gerçekten de. Zaten programın başında söylediğimiz bu ikinci kitap, ilk kitap mevzusu biraz da bunu gösteriyor. Yani Melih Cevdet, Oktay Rıfat ilk kitaplarından itibaren, ki ilk kitaplarını hadi işte ikinci kitap sayalım, 1945'te 46'da çıkardıklarını varsayalım, Garip'i 41'de çıkarıyorlar. Yani 45 ve 46'dan itibaren Melih Cevdet'in de Oktay Rıfat'ın da adeta her hareketi benim Garip Akımıyla bir alakam yok anlamında bir hareket. Özellikle ikinci kitapları falan, yani 45'teki kitaplarından sonraki kitapları şeyle, Garip Akımıyla hiçbir neredeyse bağı olmayan şeyler. 50'lerden sonra da zaten bambaşka yollardan gitmiştir hem Melih Cevdet hem Oktay Rıfat. Onun için Orhan Veli Akımına biz Garip Akımı eşittir Orhan Veli Akımıdır diyebiliriz. O dönemde de temelde karşı çıktıkları tek bir şey var. Yani ikinci bir şey yok. Hece şiiri. Hece şiiri de ne demek? Vezin demek, kafiye demek ve veznin ve kafiyenin üretimi olan ahenk yani müzik demek. Biz bunların üçüne de karşıyız diyor. Akım hece şiiriyle öne çıkan bütün şairlere, anlayışlara, şairane kelimesi başlığı altında şiir kültürüne, bu kültürün ürettiği şiire ilişkin bütün alışkanlıklara, her şeye kafadan karşı çıkıyorlar. Fakat hep karşı çıkıyorlar, karşı çıkıyorlar diyoruz. Şöyle bir haksızlık da doğuruyor. Ortadaki iş sadece kabul etmeme, karşı çıkma, itiraz değil. Örneğini de ortaya koyuyorlar. Mesela teknik olarak Orhan Veli'nin şiirleri Türk şiirindeki en sağlam şiirlerdendir. Yani gerçekten çalışılmış, emek verilmiş, harika üretim örneği birçok şiiri vardır Orhan Veli'nin. Söylediğini lafta koymamış, yapmıştır.
Evet, aslında karşı durduğu şahsiyetler konusunda hececilere belki de Ahmet Haşim'i de dahil etmek gerekir tabii mi acaba? Bu noktada ne söylemek istersiniz?
%100 yani Orhan Veli'nin en çok eleştiri yönelttiği şairlerden birisi Haşim. Haşim'e de mesela biz eğer Garip Poetikası'nı biraz daha ayrıntılı konuşursak, bütün bu karşı çıkışlara karşılık Orhan Veli'nin önerdiği şey ne? Mesela anlam diyeceğiz. Şiirde anlam çok önemlidir diyecek Orhan Veli. Haşim de ne diyordu? Anlamın hiçbir önemi yok diyordu. Ne kadar önemi yok? Sıfır derecesinde önemi yok diyordu. Hatta anlam sorun olursa işte burası eksik kalmış, burası kapalı işte hiç önemli değil. Müzik onu telafi eder diyordu Haşim. Orhan Veli müziğe de tam cepheden karşı çıkıyor. Yani şiirde müzik ne demek diyor? Böyle bir şey yok diyor. Haşim ne söylemişse adeta Orhan Veli tam tersini söylüyor. Haşim müzik önemlidir diyor. Haşim müzik önemli değildir diyor. Orhan Veli müzik önemli değildir diyor. Haşim anlamın hiçbir önemi yoktur diyor. Orhan Veli şiirin bütün kıymeti anlamındadır diyor. Şiir eşittir anlamdır diyor. Bu kadar indirgiyor mu? Şiir eşittir anlamdır biçiminde bu derece bir indirgeme söz konusu mu Orhan Veli'de? Şiir poetikasında evet. Bu derece indirgiyor. Yani Haşim dönemine göre bence çok ileri bir noktaya taşıyor şiir anlayışını. Fakat Orhan Veli de karşı çıkarak bu anlayışı geliştiriyor, olabildiğince geliştiriyor. Çünkü siz Haşim'in izinden giderek şiiri sadece müziğe, Orhan Veli'nin yaklaşımıyla işte vezin, kafiye, ahenk üçlüsüne indirgerseniz, o zaman sizin uzun vadede şiirle uğraşma amacınız, anlamınız ortadan kalkar. Yani niçin şiir yazıyorsunuz kardeşim? İşte güzel müzik yapmak için mi diyeceğiz o zaman? Veya işte harika bir ahenk elde etmek için mi diyeceğiz?
O zaman gidin o sanat dallarıyla uğraşın. Bravo. Diyor aslında.
Aynen Orhan Veli de bunu söylüyor. O zaman bırak kardeşim, bunu müzisyenler, müzik daha güzel yapıyor. Daha birinci sınıf, üst dereceden yapıyor. Sen diyor, hatta şöyle şeyler var hatırlarsınız poetikada. Yani şimdi şiirde müzik diyeceğiz, böyle birbirine yakın sesli iki kelimeyi bir araya getirince ne olacak diyor. Yani şarkı, müzik dediğimiz olayda bunun envai çeşidi, kralı var. Çok çok üst perdeden yapılmış biçimleri var. Bırakın onlar yapsın o zaman diyor.
Orhan Veli'yi konuşmaya haftaya da devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Aycan Feren sesimizi sizlere ulaştırıyor ve mikrofon başında da ben İpek Önder. Sizlere şairin en sevilen şiirlerinden biri İstanbul'u Dinliyorum'la veda ediyoruz. Leman Sam söylüyor.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Loş kayıkhane neleriyle bir yalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum, dudakların ıslak mı değil mi biliyorum, kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum, İstanbul'u dinliyorum.
Mısra-i Berceste.